Çoğunluğun Duasının Önemi, Makale No. 7, 1985-86. Zohar'daki Vahişla'da ve Yakup gönderildi, yazılıdır ki, gel ve gör, Kabalist Şimon der ki, çoğunluğun duası Yaradan önünde yükselir ve Yaradan kendini dua ile taçlandırır. Çünkü dua birkaç biçimde yükselir. Biri hasadim, erdem ister. Başka biri gevrot, güç ister. Ve bir başkası rahamim, merhamet ister. Dua birkaç taraftan oluşur. Sağ taraf, sol taraf ve ortası. Ve birkaç taraftan ve biçimden oluştuğu için dua bir taç haline gelir ve haktan yana olanın başına yerleştirilir ki o sonsuza kadar yaşar. Yani o tüm kurtuluşları nukvaya ve ondan da tüm genele veren Yesod'dur. Ve gel ve gör, Yakup tüm üç çizgiden var olmuştu. Bu yüzden Yaradan onun duasını istedi. Çünkü duası tüm üç çizginin mutlak bütünlüğü içindeydi. Çoğunluğun duası gibi. Bu yüzden yazılıdır ki, sonra Yakup çok fazla korktu ve endişelendi ki böylece Yaradan onun duasını arzuladığı için dua edecekti. Zohar'ın sözlerinde görüyoruz ki çoğunluğun duasını tek kişi olarak açıklar. Yakup'un tüm üç çizgiden var olduğunu söyler. Fakat çoğunluğun duası hakkında yazan her yerde kelimenin tam anlamıyla çoğu dua eder demektir. Atalarımızın dediği gibi. Kabalist Yohanan, Kabalist Şimon Bar Yohai adına dedi ki, neden şöyle yazılmıştır? Ve benim duam senin üzerine iyi niyet zamanıdır. Ey Yaradan, ne zaman iyi niyet zamanıdır? Çoğunluğun duası olduğu zaman. Bu demektir ki kelimenin tam anlamıyla çoğu birlikte dua eder. Aynı zamanda haktan yana olanın ki o sonsuza kadar yaşar, başına taç yerleştirilir. Sözleriyle Zohar'ın ne söylediğini anlamalıyız. O başına taç olur ne demektir? Taç, kralın tacı demektir. Kraliyetin tacı gibi. Ve başındaki taç duadan yapılmıştır ne demektir? Duanın önemini ve yüceliğini anlamamızı sağlayan nedir? O bize duanın önemini göstermeyi dilediği için bize der ki, bilin ki kral için taç duadan yapılır. Zohar da der ki, ona Yesod denir ve o tüm kurtuluşları Nukva'ya ve ondan da tüm halka verir. Tacın neden özellikle Yesod üzerinde yapıldığını anlamalıyız. Çünkü bilinir ki biz Ein Sof'a dua ederiz. Öyleyse çoğunluğun duası özellikle Yesod üzerine taç olur ne demektir? Ve ayrıca neden Yesod'un Nukva'ya ve Nukva'dan da genele verdiğini söyler. Bağlı Sulam çoğun duası konusunu çoğunluk için dua eden kişi olarak açıkladı. Buna çoğunluğun duası denir. Bu nedenle ona iyi niyet zamanı denir. Kişi kendi için dua ettiği zaman kirlenir ve duasının gerçekten kabul edilmeye layık olup olmadığını sorgular. Fakat genel için dua ettiği zaman kendisini sorgulaması ve duasının cevaplanmaya layık olup olmadığını görmesi konu dışı kalır. Çünkü kendisi için değil, sadece genel için istemektedir. Bu yüzden çoğunluğun duasına iyi niyet zamanı denir ve kişinin duası cevaplanır. Ve Sulam açıklamasının birçok yerinde açıklandığına göre çoğunluğun duası Yaradan'a yönelen bir topluluğu ya da kutsallık denen malhut ile ilişkilidir. Ona çoğul denir çünkü o tüm ruhları kapsar ve kutsallık sürgünde olduğu için kutsallığın sürgünü hakkında sorarız. Ona bazen toz içindeki kutsallık deriz. Çünkü tüm bu isimler onun yarattıklarına iyilik yapmak üzere olan yaratılışın amacının içeriğini bize bildirir. Bilinir ki Yaradan işlerinin mükemmelliyetini ifşa etsin diye ilk kısıtlama vardı. Bu demektir ki sadece almak için almak denen kliğinin olduğu yerde üst bereket gizlenecektir. Bereket sadece ihsan etmeyi amaçlamanın mümkün olduğu yere gelir. Ve doğası gereği insan sadece almak üzere doğduğu için kişi görür ki kendini sevmek denen alıcı alamıyor. Bunun yerine kutsallık için, yani malhut için kişi her şeyi yapmalıdır. Çünkü sadece bu sayede onun ihtişamı malhutta belirecektir. Bu böyledir çünkü sadece Yaradan aşağıda olanlara belirebildiği zaman onun ihtişamı görülecektir. Yazılıdır ki Şohan'in oturan belirdiği yere şehina, ikamet fakat aynı zamanda kutsallık denir. Buna onun yüce ismi büyüsün ve kutsansın denir. Çünkü iyilik yapan, iyi diye adlandırılan Yaradan'ın ismi dünyada belirir. Bu böyledir çünkü herkes onun yarattıklarına iyilik yapmak diye tanımlanan yaratılışın amacını edinir. Çünkü şimdi almak için uygun olan bir kli vardır ki bu ihsan etme niyetidir. Buna Yaradan'la divakut tutunmak denir. Bundan çıkan sonuç şudur ki yaratılan varlıklar doğaları gereği sadece almak için almak koşulundadırlar. Ve doğalarını aşmadan ihsan etmek üzere çalışamayacakları için malhutun toz içinde kalmasına neden olurlar. Yani onun erdemini göremezler. Bu demektir ki onun Yaradan'dan ne alabileceğini göremezler. Çünkü kısıtlama yüzünden her şey gizlidir. Ancak bizim biraz iç gözlem yapmaya ihtiyacımız var. Atalarımızın bize söylediklerine inanmalıyız. Fiziksel hazlara dair tüm zevkler maneviyatta mevcut olan zevklerle kıyaslandığında sadece zayıf bir mumdur. Sulam açıklamasında Zuhar kitabına giriş yazıldığı gibi. Dünyanın yaratılışı öncesinde kapların kırılmasının anlamı budur. Kedusha kutsallık kaplarının kırılmasıyla ve ayrılmış olan Bıya'ya düşüşüyle onlarla birlikte kutsal kıvılcımlarda Klipot'a kabuklar düştüler. Her türün zevkleri ve sevgisi Klipot'un etki alanına girdi. Klipot onları insanın alması için ve insanın hazzı için aktarır. Dolayısıyla zevklerin çoğunluğu Kedusha'dadır. Halbuki biz bunun aksini görürüz. Herkes zevk alınabilen şeyleri fiziksellikte görür. Fakat maneviyat ve ıslah, sevaplar çalışmasında kişiye çalışması için bir ödül sözü vermeden ona maneviyat ve ıslah ile uğraşmasını söylemek mümkün değildir. Çünkü kişi ıslahı yerine getirmekle uğraşırken bunu tamamen tatsız bulur. Fakat ona bir ödülün sözü verilirse ve buna inanırsa maneviyat ve ıslah çalışabilir çünkü ona ödül verilecektir. Kişi yemek, içmek, para, onur vesaire gibi fiziksel şeylerle meşgul olduğu zaman bu böyle değildir. Neden bu dünyevi konularla uğraşmalıyım diye sormaz. Çünkü kişi zevk aldığı yerde zevk almanın amacı hakkında soru sormaz. Zevk alırken düşünebildiği tek şey zevkin niceliğini ve niteliğini nasıl çoğaltabileceğidir. Tanrı korusun zevk alma konusunda kişi neden haz almam gerekiyor diye şikayet etmesin. Bazen kişi hiçbir ödeme yapmadığı şeylerden haz alır. Bu ona haz vermesine rağmen bu hazın amacı ne diye bir soru yine de onun içinde ortaya çıkar. Örneğin hiç para gerektirmeyen haz dinlenme hazıdır. Bu zevki satın almaya gerek yoktur. Çünkü kişi bunu bedavaya alır. Yine de birçok kere kişi kendine sorar. Bu dinlenmeden haz alarak ne kazanacağım? Fakat kişi gerçek bir sevinç ve haz tecrübe ettiği zaman bu sevincin amacı asla onun aklına gelmez. Ve eğer kişi şu an keyif aldığı bu hazın amacını düşünmek zorunda kalırsa bu hissettiği hazın gerçek olmadığına dair bir işarettir. Çünkü yine de onun amacını düşünebilmektedir. Bu o hazda bir eksiklik olduğunun işaretidir. Ve eksiklik olan yerde kişi şu an hissettiğinden farklı bir amaca düşünebilir. Yukarıda tüm bahsedilenlerden çıkan sonuç şudur ki, yaşamdaki iyi beğeninin ve zevkin çoğunluğu maneviyat ve ıslahta bulunur. Çünkü üst ışığın biriktiği yer burasıdır. Bunun hakkında sulam açıklamasında yazılıdır ki, kişi onun sözlerinin sesini dinlemekle ödüllendirildiği zaman, 613 ıslah, pikadon, birikim kelimesinden gelen pekudin olur. Bu böyledir çünkü 613 ıslah vardır ve her ıslahta tek bir seviyenin ışığı birikmiştir ki bu ruhlar ve bedendeki 613 organ ve tendon içinde tek bir organa denk gelir. Bundan çıkan sonuç şudur ki kişi sevabı yerine getirirken kendi ruh ve bedeninde denk gelen organa, yani o organa ve tendona ait olan ışık seviyesine uzanır. Bu sevapların yüzü panimi, yüz, ön olarak kabul edilir. Öyle anlaşılıyor ki maneviyat ve ıslahları yerine getirmekle yaratılışın amacı onun yarattıklarına iyilik yapmak, ifşa olur. Ancak Sulam açıklamasında der ki, bu özellikle kişi maneviyat ve ıslahları onun sözünün sesini dinlemek formunda yerine getirmekle ödüllendirildikten sonra gelir. Fakat kişi maneviyat ve ıslahları onun sözünü tatmin eder formunda yerine getirdiği zaman, dinlemekle ödüllendirilmeden önce sevaplara tavsiyeler, nasihatler denir ve onlar ahor, sırt, arka olarak sayılır. Bu demektir ki o sevaba ait olan üst ışık henüz onların içinde parlamamaktadır. Fakat onlar tavsiyeler olarak sayılır ve onlarla sevaba ait olan panim ışığına gelinir. Ve kişinin gerçeğin yolunda gitmesini engelleyen arzusunu ve düşüncesini aşması için ihtiyaç duyduğu tüm çalışma ve güçlenme, kişi sadece ahoramda, sırt, onun sözünü tatmin eder formunda olduğu zaman uygulanır. Bu böyledir çünkü o durumda kişi maneviyat ve ıslahta kıyafetlenmiş, üst ışığı henüz hissetmez. Bu yüzden kişi her şeyi yapar. Çünkü maneviyat ve ıslah ile meşgul olmakla ödüllendirilmenin büyük bir ayrıcalık olduğuna inanır. Bunun önemini hissetmediği fakat her şeyi mantık ötesi inanç ile yaptığı zaman bile, çünkü Yaradan'la dive kutu elde etmek insanın amacıdır ve kişi bunu elde etmek için her şeyi yapar. Sonuç olarak kişi her şeyi yerine getirir ve yapabildiği her yerde büyük çaba gösterir ve tek niyeti bütünlüğe erişmektir. Ve kişi görür ki tüm çabalardan sonra ve ona karşı duran engelleyicilerin üstesinden gelmeyi dilediği zamandaki galibiyetinden sonra hala dışarıda durmaktadır. Çünkü divekut form eşitliği demektir ve kişi Yaradan'la divekuta zıt bir eylem olan kendini sevmekten henüz bir santim bile uzaklaşmamıştır. O durumda kişi kendini aydınlatması için Yaradan'a dua etmeye gider ki böylece kutsallığı tozdan kaldırabilecektir. Bu demektir ki cennetin krallığı o durumda toz gibi tat verir. Cennetin krallığı kişi sadece onun için çalışmak ve cennetin ihtişamını dünyada göstermek istediği zaman belirir. Bir kişi görür ki herkes onun gibidir. Cennetin ihtişamına karşı saygısızdır. Çünkü onun önemini takdir edemez. Buna çoğunluğun duası denir. Yani kişi kolektif için dua eder. İki muhakeme yapılmalıdır. 1. Malhut'a çoğul denir çünkü o tüm ruhları içerir. 2. Çoğunluğun duası, yani kişi kolektif için dua ettiği zaman demektir ki kolektif maneviyat ve ıslahların önemiyle ödüllendirilecektir. Onlar her sevapta üst ışığın parladığı 613 birikim ile ödüllendirilecekler. Bundan çıkan sonuç şudur ki günün sonunda çoğul ile ilgili iki muhakeme bir olur. Bu demektir ki kişi genelin ödüllendirilmesi için çoğul diye adlandırılan malhutun yüceliğinin ve öneminin görülmesi için dua eder. Bu herkes ihsan etme kaplarıyla ödüllendirildiğinde meydana gelir. O anda 613 ısla onun sözünün sesini dinlemek gibi ifşa olacaktır. O zaman 613 ıslaha 613 birikim denir. Bu demektir ki kişi kolektif için dua ettiği zaman bu reddedilmez. Kolektife, Yaradan'a kalbini yönlendiren tüm halk denir ve kutsallık denir. ve kolektif birkaç muhakemeyi içerdiği için Zohar der ki, kolektifin doğasının kabul edilme nedeni onun içinde bütünlük olmasıdır. Şöyle yazar, ve Yaradan o dua ile kendini taçlandırır. Çünkü o birkaç biçimde yükselir. Çünkü biri hasedim ister, başka biri gevrot ister ve bir başkası rahamim ister. Duanın neden hepsini içermesi gerektiğini anlamalıyız. Kural şudur ki, maneviyatta idrak ettiğimiz tüm muhakemeler aşağıda olanın ıslahı için açığa çıkması gereken ifşalardır. Bundan çıkan sonuç şudur ki, söylediğimiz üç çizgi konusu mükemmeliyet, üç çizgi orada ifşa oldu demektir. Yaradan aşağıda olanlara bolluk vermeyi diliyor demektir ki böylece onlar bolluğu kullanabilecek ve orada hiçbir hata olmayacak. Bu Nekudim dünyasında olan duruma benzemez. Nekudim dünyasında kapların kırılması vardı. Çünkü kutsal Ari'nin söylediği gibi orada üç çizginin ıslığı yoktu. Diğer bir deyişle yukarıda olan aşağıda olana biraz bolluk verdiği zaman aşağıda olanın aldığı bolluğun aşağıda olanın faydasına olmasını diler. Fakat bolluğun gitmesi gereken kli mükemmel değilse tüm bolluk dışarıda olanlara gidecektir. Kapların kırılmasındaki mesele budur. Bolluk keduşa, kutsallık dışına gitti. Bu nedenle bolluk aşağıda olanlara akıtılmaz ve duanın kabul edilmediği düşünülür. Ve burada kolektif içindeki çizgilerin ıslığı konusu gelir. Bu demektir ki malhut olan çoğunluk kolektifi içerir. Diğer bir deyişle, üç çizgi denen bir ıslah vardır ve onun sayesinde bolluk keduşa içinde kalır ve dışarıda olanlara gitmez. Bu yüzden böyle bir dua kabul edilebilir. Yani ona bolluk verilebilir. Bunun hakkında Zohar der ki, çünkü Yakup üç çizgiden var olmuştu. Çünkü Yakup'a sağ ve sol çizgiyi de içeren orta çizgi denir. Bu yüzden Yaradan onun duasını istedi. Çünkü o mutlak bütünlük içindedir. Tüm üç çizgiyi içerir. Çoğunluğun duası gibi. Diğer bir deyişle, bolluğu aşağıya vermek için Yaradan tarafından hiçbir gecikme yoktur. Çünkü onun arzusu yarattıklarına fayda sağlamaktır. Ancak sanki o aşağıda olanların alma kaplarının almaya uygun olmasını bekler gibidir. Dolayısıyla aşağıda olanlar tarafından düzgün bir kli olduğu zaman, yani dua almaya uygun bir kli olması için olduğunda bu, bolluk kaybolmayacak koşuluyla olmalıdır. Yani bolluk dışarıda olanlara klipota gitmeyecektir. Bu yüzden malhut klisinde ıslah vardır. Bolluğu aşağıda olanlara aktarmalıdır ve bu ıslaha çizgilerin ıslahı denir. Şimdi Zohar'ın geri kalan sözlerini açıklayacağız. Şöyle yazar, ve birkaç taraftan ve biçimden oluştuğu için dua bir taç haline gelir ve haktan yana olanın başına yerleştirilir ki o sonsuza kadar yaşar. Yani o tüm kurtuluşları nukvaya ve ondan da tüm genele veren Yesod'dur. Fakat biz Ein Sof için dua etmiyor muyuz diye sorarız. Bu nedenle çoğunun duası özellikle Yesod üzerinde bir taç olur ne demektir? Konu şudur ki, malhuta gelen bolluğun verilişinin düzenine Yesod denir. Bu demektir ki, ilk 9 sefirotun hepsi özlerini Yesod'a verir ve ona hepsi denir. Öyle anlaşılıyor ki, biz malhut denen bolluğu verenin ve alanın bakış açısından bahsediyoruz. Bu yüzden Yaradan ihsan etmeyi dilediği ve bolluğu almak için aşağıda olanların uygun kelimi vermesini beklediği için dualar yükseldiği zaman, dualar kabule uygun olacak şekilde düzenlendiği zaman dualara bolluğun alınması için bir kli denir. Dolayısıyla kli verene yükselmiştir ve genel verici Yesod olduğu için duanın Yesod'a yükseldiği düşünülür. Buna göre aşağıdaki eylem yukarıdaki eylemi uyandırır kuralını takip eder. Bu demektir ki Yaradan'a yakınlaşmayı ve Yaradan Nadivekut ile ödüllendirilmeyi isteyenler uyanışları ile ilgili Yaradan'dan yardım ister. Atalarımızın dediği gibi, kim ki arınmak için gelir, ona yardım edilir. Eğer kişi arınmak için gelirse, ona kutsal ruh ile yardım edilir ve kişi arınır, kutsanır ve ona kutsal denir. Bu yüzden görürüz ki kişi eylemlerini geliştirmeyi dilediği zaman yukarıda zivuga neden olur. Bu sayede bolluk aşağıya akıtılır. Buna manı yükseltmek denir. Yani yukarıda bir eksikliğe neden olmak demektir. Fakat aşağıda olanlar yukarıda bir eksiklik yaratır diye nasıl söyleyebiliriz? Bunu anlamalıyız ve aynı zamanda eksikliğin anlamını da bilmeliyiz. Bilinir ki kliye eksiklik denir. Yani eğer bir eksiklik varsa oraya bir doyum koymak ve eksikliği doldurmak için yer vardır. İhsan edişte Yaradan tarafından hiçbir gecikme yoktur. Çünkü onun dileği iyilik yapmaktır. Işığın gizli olduğunu görmemizin nedeni aşağıda olanların bolluğu almak için kelime sahip olmamasıdır. Bu yüzden aşağıda olan kendini arındırmak için uyandığında fakat bunu yapacak gücü eksik olduğunda Yaradan'dan ona yardım etmesini ister. Sonra bu eksiklik yükselir. Böylece şimdi yukarıda olanın ona bolluğu verecek kliyesi olur ve buna manı yükseltmek denir. Öyle anlaşılıyor ki eksiklik olan dua, aşağıda olanın eksikliğini tatmin etmek için aradığı şey, verene yükseldiği zaman onun başına taç olur. Verene Yesod denir ve o Malhut denen insan topluluğuna ihsan eder. Bu böyledir çünkü taç, keter, taç demektir. Kralın tacına işaret eder. Yani kralın önemine. Bu demektir ki onun ışığı ifşa olduğunda herkes yaradının önemini fark eder. Ancak yüzün gizliliği sırasında kutsallığa, kralın belirdiği yere sürgün ve toz denir. Bu böyledir çünkü maneviyatta hiç tat alınmaz. Manevi çalışma ve ıslahlar onlara toz tadı verir. Ve bunun hepsi aşağıda olanın bolluğu alacak kaplara sahip olmamasındandır. Ve bundan dolayı onun ihtişamı milletler arasında kutsal sayılmamıştır. Yani kişinin kalpteki nokta olma idrakiyle ödüllendirilmeden önce diğer insanlara benzer. Tıpkı bilindiği gibi her kişi küçük bir dünyadır ve tüm 70 arzuyu da kalpteki nokta gibi içinde barındırır. Fakat sonra gizlilik sırasında üst bolluk aşağıda olanlara uygun kelime sahip olmadıkları için beliremediği zaman onlara verilen aydınlanma her neyse Klipot'a gidecektir. Bundan dolayı üst bolluk onlardan gizlenmek zorunda kalır. Buna taç başımızdan düştü denir. Yani Yaradan'ın önemi kutsal sayılmadı. Fakat kişi arınmak için geldiği zaman Yaradan'ın onu yakınlaştırmasını ve Divekut'la ödüllendirileceği ihsan etme kabını ona vermesini dilediği zaman ifşa olacak tüm bolluk İhsan etmek üzere olacaktır. Diğer bir deyişle kişi daima Keduşa'da yani Divakut'ta olabilmesi için yukarıdan güç verilmesini ister. Sonra kişinin duasından bir taç yapılır. Kralın tacı. Çünkü artık kralın önemi fark edilmiştir. Ve Zuhar'ın söylediği şeyin anlamı budur. Dua bir taç haline gelir ve haktan yana olanın başına yerleştirilir ki o sonsuza kadar yaşar. Yani o tüm kurtuluşları Nukva'ya ve ondan da tüm genele veren Yesod'dur. Bu böyledir çünkü dua sayesinde üst bolluk aşağıda olanlara verilmiştir. O anda sevinç ve memnuniyet ifşa olmuştur. Buna taç denir. Kralın tacı, kralın önemi.